Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şecaat ve cesareti. Bu bölümde sözümüz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ruhunu kaplayan kahramanlık duygusunun tasvirine intikal ediyor. O eşsiz şecaati. Onun karşılaştığı tehlikeleri ve bunları göğüslemek için gerekli olan şecaatin vüs'atını tam manasıyla anlatabilmek maksadıyla dine davetin başladığı zaman Arap cemiyetinin durumunu ve Arapların bu davetten nasıl nefret ettiklerini tasvir etmek uygundur. Bunun yanında onun muharip olarak kahramanlığını içtimai, siyasi ve dini bir önder olarak cesaretini meydana koyan bazı örnekleri de aktaracağız. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kavmine öyle bir davetle geldi ki onu kabul etmek baştan sona bütün hayat düzenlerinin değişmesi demekti. Bu davet sadece dinlerine değil siyasi, içtimai, iktisadi ve ailevi hayatlarının bütün safhalarına şamil ve yaygındı. Atalarından intikal eden ve memleketçe baş edikleri esasları bir anda inkar, kolay ve alışılmış bir şey değildi. Şu halde bu daveti reddetmeleri, liderini çıktığı safa tekrar dönmesi, taptıklarına tapması için zorlayıp yıpratmaları kaçınılmaz bir sonuçtu. Mekke, Arap kervanlarının konağı ve hidayetin çıkış noktasıydı. İnsanlar huşu içinde oraya hacca giderlerdi. Orada Kabe'nin hizmetini gören, Allah evini himaye eden Kureyş kavmi vardı. Bu mümtaz durum onlara mal ve canlarından emin olarak yazın Şam'a, kışın Yemen'e ticaret seferi imkanını vermiş, bu yüzden izzet ve şeref bulmuşlardı. Güvenlik, izzet ve servet içinde bulunan Kureyş'in dinini değiştirmek ve mevcut nizamını altüst etmek isteyen kimseye düşman olacağı şüphesizdi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de önce tevhide davet ediyor, devamla ölümden sonra dirilmeden bahsediyordu. Halbuki Kureyş, kendi tanrılarından başka bir tanrı istemiyor, ölümden sonra dirilmek ve hesaba çekilmekte ise akıl ve gönüllerini okşayan bir taraf bulamıyorlardı. Putlara tapma, tevhid inancını kabulden yüzlerce yıl geçtikten sonra bize garip ve nahoş gelirse de onun devrinde durum aynı değildi. Bilakis Yahudilik ve Hristiyanlık putperest olmadıkları için Arapların alay ve öfkelerine hedef oluyor, putperestlik ise cemiyetin ruhunda yerleşmiş bulunuyordu. Aklın kabul etmediği bu putperestlik halinden daha garibi, onun beşer tabiatına uygun oluşudur. Nitekim Hazreti Musa'nın gaybubetinde İsrailoğulları çabucak ona dönmüş, onların tapacak ilahları olduğu gibi bize de tapacak ilah yap demişlerdi. Eski Mısırlılar da binlerce yıl çeşitli putlara, yıldızlara ve hayvanlara tapınmışlardı. Şu halde nesilden nesile atalarının tapındıklarından ayrılmanın Kureyş'e zor gelmesini garip karşılamamalıyız. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadece tevhide davet etse ve cemiyetin yanlış düşüncelerini ortaya koymakla yetinseydi, bu bile onların direnmeleri için kâfiydi. Halbuki o, ahirete imana da davet ediyordu. Onlarsa bu daveti yadırgıyor, kabulünü imkansız görüyor ve şöyle diyorlardı: biz öldükten sonra, toprak ve kemik olduktan sonra tekrar mı dirileceğiz? Böylece bu fikri alaya alıyor, sahibinin akılsızlığına delil sayıyorlardı. Halefoğlu Übey elinde çürümüş bir kemikle bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş, "Muhammed, buna Allah'ın yeniden hayat vereceğini sen mi söylüyorsun?" diyerek parmakları arasında onu ezmiş, tozunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme doğru üflemişti. Kur'an-ı Kerim ise bunu şöyle reddetmişti: "Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal iradına kalkışıyor ve çürümüş kemikleri kim diriltebilir?" diyor. "De ki, ona ilk önce kim varlık verdiyse elbet onu o diriltir" cevabını alıyordu. Tevhid ve ahirete imana davet, Kureyş'in din tefekkürünü kökünden sarsmış, düşmanlığa ve bazı hadiselere de işte bu sebep olmuştu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kavmi tarafından yadırganan bu davetiyle de yetinmemiş, üstelik onları içki, kumar, zina ve tefecilikten de men etmişti. Halbuki Kureyş, zenginlik, servet, övünç ve kazanç kaynakları olan bu dört şeyden ayrılamazlardı. Kureyş'in faizciliği bütün kabileler üzerine yayılmıştı. Hazreti Peygamber onları hayatın tadı tükenmez servetlerin kaynağı saydıkları bir müesseseden men ediyordu. Buna nasıl sabredebilirlerdi? Hazreti Peygamber tevhid ve ahirete imana davet ve toplumun hoşlandığı şeyleri yasak etmekle de yetinmedi. Onları çok garip ve nahoş karşıladıkları bir hususa daha davet etti. Ömürlerini aile şerefi ve ecdadla övünmekle geçiren bir kavmi eşitlik hakkını kabule çağırdı. Kölelerle efendiler arasında tam eşitlik fikriyle çıkış ve insanları tarak dişi gibi müsavi kılış ne demekti? Bu Kureyş'in asla tahammül edemeyeceği çok ağır bir çıkıştı. O Kureyş ki diğer kabile halkıyla müsavi olmamak için ecdattan kalan dinini tahrif etmiş, Hazreti İbrahim'den kalma hac vazifelerinden biri olduğunu bildiği halde halkla Arafat'ta vakfeyi ve onlarla beraber inmeyi onuruna yedirememişti. O Kureyş ki aynı sebeple Arapları bedevi elbiseleriyle tavaftan men etmiş, onları çıplak olarak Kabe'yi tavafa mecbur eylemişti. O Kureyş, kendi kendine tanıdığı türlü imtiyazları bulunan bu kabile, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mutlak eşitliğe davetine ve kendi yakınlarına hitaben, "Başkaları amelleriyle bana gelirken siz ecdadınızla övünerek gelmeyin" deyişine nasıl razı olurdu? Garibi şu ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem risalet gelmeden önce bizzat imtiyazlı sınıflar olduğu halde bütün bu imtiyazları terk etmiş, kendisini diğer insanlarla eşit saymıştı. Kureyş eşitlik çağrısına sabredememiş, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinde insaf ve rahmet bulan acizlere işkencelerini artırdıkça artırmışlardı. Fakat Efendimiz onların putlarını devirmek, korkunç bir dirilişi ve hesaba çekilmeyi haber vermek, saltanat ve mevkilerini altüst etmek, şehevi arzularını gayrimeşru tatminden ve tefecilikten men etmek, kendilerini köleler ve acizelerle insan hakları bakımından eşit saymakla da yetinmemişti. Bir de köleler, yoksullar yolda kalmışlar için onların mallarından hak talep ediyordu. "Onların mallarında yoksullar ve mahrumların hakkı vardır. Bu vergi zekat halinde onlardan cebren alınacaktır." Dini bir vecibe olarak verecekleri bu vergi onlara ne kadar ağır gelmişti. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin irtihalinden sonra ilk isyan ve irtidat hareketi bunun üzerine oluşmuştu. Buraya kadar anlatılanlar, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hiç benimsemedikleri bir Allah inancına, siyasi ve içtimai nizama çağırdığı cemiyetin durumunun özetidir. Bu hususu Kur'an-ı Kerim eşsiz bir icazla şöyle tasvir ediyor. Doğrusun ama sana uyarsak çarpılırız, yerimizden, yurdumuzdan oluruz diyorlardı. Bütün bunlar düşünülürse, böyle bir mücadele için gereken şecaat ve sabrın büyüklüğü kavranacaktır. Şecaat ve sabır, bunlar beşer hayatının direkleridir. Onu yeryüzünde dağların arzı tuttuğu gibi tutarlar. Kahramanlar ve şehitler, hayat tarihinde hakkı ve doğru yolu gösteren ışıklar gibi şecaat örnekleri vermişlerdir. Hayat boyunca büyük imtihanlar geçiren kahramanlar kahramanı sallallahu aleyhi ve sellemin şecaati bir an gevşememiş, çocukluğundan itibaren ayrılmaz vasfı olarak onun içinde parıldamıştır. Daha çocukken Lat'la Uzza hakkı için diyerek kendisinden bir şey istendiğinde şöyle cevap verirdi. Onlar adına benden bir şey istemeyin. Vallahi onları sevmediğim kadar hiçbir şeyi sevmez değilim derdi. Örtüsüne bürünmüş ve utangaç olduğu halde kavminin putlarına bu cümlelerle sataşan çocuk hiçbir şeyden korkmuyordu. 17 yaşında iki amcasıyla beraber bir Yemen seferine çıkmıştı. Bir vadide azıp kaçmış, vahşileşmiş bir deve gördüler. Genç Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem derhal önüne geçmiş ve onu yularından yakalamıştı. Ficar muharebesine 20'sine varmamışken amcalarına ok taşımak suretiyle iştirak etmişti. Suyla dolu bir vadi karşılarına çıkmıştı. Kafile korktu ve durakladı. O hemen ilerledi ve beni takip ediniz dedi. Bunlar daha çocukken gösterdiği cesaret örnekleridir. Fakat asıl cihan kahramanlarının büyüklüğü karşısında eğilecekleri örnekler, risaletten ve davetine açığa vurarak Cenab-ı Hakk'ın emrolunduğunu gürleyerek söyle, müşriklere karşı dur emrini aldıktan sonra verdiği örneklerdir. Hazreti Ali der ki, harp kızıştı, gözler yuvasından fırlatı zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sığınır, onunla korunurduk. Hiç kimse düşmana ondan daha yakın olmazdı. İşte size bence harp kahramanları için en büyük iki örnek. Medine halkı bir gece korkunç bir ses duymuştu. O cihete hareket etmek üzereydiler ki çıplak bir at üzerinde yalın kılıç, korkmayın bir şey yok haberini getiren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle karşılaştılar. Huneyn muharebesinde halk kaçan kaçana, o bineği üzerinde dağ gibi yerinde şöyle haykırıyor. Ben peygamberim, yalan yok, ben Abdülmuttalib'in oğluyum. O günde ondan çok sebat eden, düşmana yakın olan görülmemişti. Uzun bir hayat tarihinden bu iki örnek şunu anlatıyor. Birincisinde halk kımıldamadan o tehlike üzerine koşuyor. İkincisinde herkes kaçarken o dağ gibi yerinde duruyor. Harbi bilenler takdir ederler ki şecaat bu iki durumla ölçülür. Tehlikeye koşmak ve gerektiğinde ölüm çemberinde sebat etmek. Sabrı en güç, tahammülü en zor olan iki durum. Milli kahramanları kahraman yapan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de kemalinde muttasıp olduğu bu yüksek örnekler dahi onu diğerlerinden ayıran ve eşsiz kılan örneklerdendir. Ona mahsus olanları şöylece sıralamaya devam edebiliriz. Beklenmedik ve istenmedik bir davetle ortaya çıktığında, bütün alay ve işkencelere göğüs gerdiğinde, Kureyş'in kendine ve onu korudukları için amcalarına karşı ilan ettiği ve 3 yıl bütün şiddetiyle devam eden boykota karşı, evinde namazına ve açıktan Kitabullah'ı okumaya devamla fiilen cevap verdiğinde, dostlarını işkence ve ölüm korkusundan Habeşistan'a gönderip Mekke'de bunlara tek başına sabrettiğinde, yardıma kendilerini vakfetmiş olan amcası Ebu Talip'le eşi Hatice validemizi peşi peşine kaybedip, bu hadise kasırgalarını bir dağ yamacı gibi karşıladığında ve nihayet bütün kabileler vazifesinden dolayı kendini ağır hakaretlerle karşıladığı, bütün yardımcıları Yesrib'e göçüp yalnız başına Mekke'de kaldığında bile her gün Kabe'ye gelip ibadet ve kıraatine aynen devam ettiği zamanlarda gösterdiği şecaatlerdir ki onu eşsiz kılmıştır. Bunlar öyle şecaat tablolarıdır ki asırlar boyu hangi milletin, hangi dinin ve cinsin kahramanlarına sunulsa siyahı beyazı, putperesti muvahhidi onların büyüklüğünü doya doya seyredecek ve sahibini kahramanlık ölçüsü olarak kabul edecektir. Alay karşısında zayıflamayan, tehdide aldırmayan, vade papuç bırakmayan, Muhammedi fıtratı yoğuran ve onun sarsılmaz dayanağı olan eşsiz şecaat. Dikkat edilmelidir ki ona karşı düşmanları azmi kıran, kahramanları mahveden, işkence ve eziyetten daha şiddetli olan alay ve eğlenme silahıyla çıkmışlardı. Bir defasında Safa tepesine çıkmış, Kureyş'e hitap ediyordu. Gelip dinlediler. İlahi muhasebeden bahsettiğini anlayınca da bırakıp savuştular. Ebu Leheb, yazıklar olsun sana, bunun için mi bizi çağırdın demekten kendini alamadı. Kendi aralarında Kur'an'ı dinlemeyin, ona laf katın, belki galebe çalarsınız diyerek sözleştiler. Onlar alay ve istihzanın davete karşı işkenceden daha müessir bir silah olduğunu biliyorlardı, buna sarıldılar. Kur'an-ı Kerim onları korkutmak için zakkum ağacından bahsettiğinde bunu ele alıp taşkınlıklar gösterdiler. Birisi eğlenerek, ''Ey Kureyş, Muhammed'in sizi korkuttuğu zakkum ağacı nedir biliyor musunuz? Yesrib'in kaymaklı hurmasıdır. Keşke elimize geçse de bir zıkkımlansak.'' demişti. Kur'an-ı Kerim cehenneme ve ona memur olan 19 zebaniye işaret ettiği zaman Ebu Cehil Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi alaya alarak, ''Ey Kureyş, Muhammed size cehennemde azap edecek ve sizi orada tutacak Allah askerlerinin 19 tane olduğunu söylüyor. Halbuki siz daha çoksunuz. 100 taneniz birinin hakkından gelemez mi?'' diyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem halka vaaz etmek için bir yere oturunca arkasına da hemen Haris oğlu Nadir otururdu. Bu adam Hire'ye gitmiş, orada Acem düzmeleri, Rüstem ve İsfendiyar'a ait masallar öğrenmişti. Derdi ki, ''Ey Kureyş, bana bakın, ben size Muhammed'inkinden daha güzel şeyler anlatacak, Allah'ın indirdikleri gibi ben de indireceğim.'' der ve İsfendiyar ve diğer Acem kral ve kumandanlarına ait masallar anlatırdı. Efendimizin ashabından ve kimsesizlerden Eretoğlu Habbab, Mekke eşrafından Vailoğlu Asa yaptığı bir kılıcın bedelini istemeye gitmişti. Habbab kılıç yapardı. As ona şöyle cevap verdi. Habab, reisiniz Muhammed size cennette oradakilerin her istediği var demiyor mu? Evet cevabını alınca, öyleyse bana kıyamet gününe kadar mühlet ver. Cennete girince sana borcumu vereyim. Çünkü ne sen ne de dostların Allah indinde benden daha kıymetli ve bol nasipli değildir diyerek alay etmişti. Mekke reisi Muğire oğlu Velid, Taif reisi ise Sakifeli Mesud oğlu Ebu Urve'ydi. Bunlara işaretle ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi küçümseyerek müşrikler şöyle diyorlardı. Bu Kur'an şu iki kabileden bir ulu kişiye inseydi ya. Bu eğlenmeler ve alaylar sadece onların gafletini, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin de sabır ve metanetini artırıyordu. Bu minval üzere yıllar geçiyor, ruhi şecaati Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme karşı olan güveni pekiştiriyor, düşmanlarının kalbine onun korku ve heybetini yerleştiriyordu. Alay ve istihza silahları da onun çelikten set gibi şahsiyetine çarpıp kırılınca müşrikler aralarında onu öldürmeye kararlaştırdılar. Bir gece gizlice hicret niyetiyle çıkıp mağaraya sığındıklarında arkadaşı Ebu Bekir'e "Korkma, Allah bizimledir" buyurdular. Artık tıpkı şecaatin aynalaştırdığı ruh gibi parıldayan silahların çarpışma devri başladı. Bu devir Efendimizin nasıl sabredip rıza gösterdiğini, ne şekilde ve niçin gazap edip heyecana geldiğini gösteriyordu. Bu devir, kahramanlık tarihinin sayfaları arasında ebediyen yaşıyor, onun parlak bir sayfası yukarıda anlatılanlardı. Orada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi bu sahada ve en büyük örnek olarak arz eden şecaat ve sabır işaretleri vardır. Sallallahu aleyhi ve sellemin tevazu ve hoşgörüsü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kolay ve basit davranışın kamil bir insanda temessülüydü. Benliğine yerleşmiş olan bu vasıf, çevresinde toplanan parlak riyaset ve ululuk arızalarını ve bunlara bağlı bulunması gereken gösterişi, süsü, söz ve fiil halinde yapmacık davranışları yok ediyordu. Efendimiz, hak namına insanların kendisine seviyece en uzak ve en yakın olanlarıyla, dostlarıyla, düşmanlarıyla, aile efradıyla, yabancı devlet sefirleriyle tekellüf ve gösterişten uzak olarak görüşür ve konuşurdu. Her işi tabii ve normal olur, bir fotoğrafın sahibine delaleti gibi onun güzel huylarına delil teşkil ederdi. Şimdi ülkesi Müslümanlar tarafından fethedilince Bizans'a kaçan, sonra da Şam'dan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme gelen ve Medine'de muhteşem bir melikle karşılaşacağını zanneden meşhur Hatimi Tayi'nin oğlu Adi'nin başından geçeni kendisinden dinleyelim. Medine Mescidinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdiğimde selam verdim. "Bu zat kimdir?" diye sordular. Ben "Hatimoğlu Adi" dedim. Ayağa kalkıp beni evlerine götürdüler. Vallahi bunu doğrudan doğruya ve şuurlu olarak bana yapıyorlardı. Yolda yaşlı ve zayıf bir kadın onu karşıladı. Durdurdu. Sözü bitinceye kadar uzun zaman kadını bekledi. Ben de kendi kendime "Vallahi bu melik değil" dedim. Sonra beni evine getirdi. İçi lif dolu deriden bir yastık alarak bana uzattı ve "Buyur, buna otur" dedi. Ben "Hayır, siz oturun" dedim. O "Hayır, siz" diye tekrar etti. Oturdum. Kendileri de kuru yere oturdular. Ben yine kendi kendime "Vallahi bu bir melikin yapacağı iş değil" dedim. Sonra kendisi söze başladı ve şöyle konuştu. "Hatimoğlu Adi, sen Rekusi mezhebindensin değil mi?" diye sordu. "Evet" diye cevap alınca, "Sen kavminden ganimetin dörtte birini alıyor muydun?" diye ilave etti. "Evet, alıyordum" deyince de, "İşte bu senin dinine göre sana haramdı" diye cevap verdi. Ben de "Evet, hakikaten öyleydi" dedim. Bu sözünden anladım ki o vazifeyle gönderilmiş bir peygamberdi. Herkesin meçhulü olanı biliyordu. Sonra Resulullah şöyle devam etti. "Ey Adi, belki seni bu dine girmekten alıkoyan saliklerini ihtiyaç içinde görmendir. Vallahi onların serveti yakında öyle artacak ki alan bulunmayacak" dedi. "Belki de onların düşmanlarının çokluğunu görmen sana engel oluyor. Vallahi çok geçmeden bir kadının ta Kadisiye'den deve üzerinde korkmadan Kabe'yi ziyaret için yola çıktığını duyacaksın. Belki de saltanat ve hakimiyeti başkalarında görmen seni men ediyor. Allah'a yemin olsun yakında Babil'in beyaz köşklerinin Müslümanlar tarafından fethedildiğini işiteceksin" dedi. Adi diyor ki, "Bunları duyunca İslam'ı kabul ettim." Adi, Kadisiye ve Babil saraylarının Araplar tarafından fethedildiğini görecek kadar yaşamış ve bunları görmüştü. Bu, bütün açıklığıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin karakteridir. Ailesinin bir kısmı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ordusu tarafından esir alınmış, kendisi de mağlup vaziyette ona gelen Adi'yi mindere oturtuyor, kendisi kuru yere oturuyor. Onunla merasimsiz ve külfetsiz geçmiş ve geleceğe ait konuşuyordu. Efendimizin oğlu İbrahim vefat etmiş, aynı günde güneş tutulmuştu. Halk, "Güneş İbrahim öldü diye tutuldu" demişti. Efendimiz mescitte ayağa kalkarak şöyle konuştu. "Güneş ve ay Allah'ın kudret alametlerinden ikisidir. Hiçbir kimsenin ölüm veya doğumu için tutulmazlar. Siz onları tutulmuş görünce Allah'a dua edin, namaz kılın ve fukaraya sadaka verin" dedi. Ancak o kamil şahsiyettir ki hakkı hak olduğu için seviyor, bir tesadüf veya yanlış vehimden istifade etmekten tevazu içinde uzak veya yüksek kalıyor, hatta avamı dehşet ve hayrete düşürecek bile olsa sapık ve yanlış bir düşünüş karşısında sükût etmiyor, gerçeği açıklıyor. İşte size Abdullah oğlu Cabir radıyallahu anh'ın başından geçen bir olayın kendi ağzından hikayesi. Medine'de bir Yahudi vardı. Karşılığında kesim zamanı hurma almak üzere bana para verirdi. Bir yıl hurma iyi olmadı. kesim zamanı Yahudi bana geldi fakat verecek bir şey bulamadım. Gelecek yıla tehir etmesini rica ediyordum, kabul etmiyordu. Peygamber Efendimiz'e haber verilmiş, o da ashabına haydi Cabir için Yahudi'den mühlet isteyelim demiş. Hep beraber hurma bahçeme geldiler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi'ye söylüyor fakat Yahudi ya Ebel Kasım mühlet vermem diyordu. Efendimiz kalkıp hurmalığı gezdiler. Tekrar gelip Yahudi ile konuştular ve o yine kabul etmedi. Kalktım biraz yaş hurma getirip Efendimizin önlerine koydum, yediler. Sonra çardağın nerede diye sordular. Yerini söyledim, oraya bir şey ser dediler. Serdim. Gidip biraz uyudular. Sonra uyandılar. Bir avuç daha hurma getirdim, yediler. Tekrar Yahudi ile konuştular. O yine reddetti. Sonra bana, Cabir, hurmayı topla ve borcunu öde buyurdular. Cabir der ki, Allah hurmaya bereket verdi. Borcumu ödedim ve arttı da. Bu olay bize onun hareketlerindeki tabiilik, basitlik ve tevazuu tasvir ediyor. Cabir ile Yahudi arasındaki gayreti, yemesi, uyuması, yumuşak davranması, Yahudi'den ümidi kestikten sonra dostuna borcunu ödemesini emretmekten başka bir şey yapmaması hep bu güzel huyların parıltısındandır. Sa'doğlu Kays anlatıyor. Biz evimizdeyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi ziyarete geldi. Allah'ın selam ve rahmeti üzerine olsun diye selam verdi. Bir eve girmek için izin selam vererek istenirdi. Babam gizlice selamını aldı. Ona Resulullah'ın girmesi için izin vermiyor musunuz dedim. Dur ki üzerimize çokça selam versin dedi. Efendimiz bir selam daha verdi ve döndü. Babam hemen arkasından yetişti ve ''Ya Resulullah, ben selamınızı duyuyor ve gizli sesle mukabele ediyordum ki bizim üzerimize çok selam veresiniz. Buyurun dönelim.'' dedi. Beraber dönüp geldiler. Sa'd yıkanmalarını teklif etti, yıkandılar. Zaferanla boyanmış bir silinecek verdi, kurundular. Sonra ellerini kaldırıp şöyle dua ettiler. ''Ya Rabbi, Sa'd ailesine geniş rahmetinle muamele buyur. Efendimiz gitmek isteyince Sa'd bir merkep getirdi ve bana Kays Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber git dedi. Ben gitmeye karar verince Efendimiz aleyhissalatu vesselam benimle beraber sen de bin dediler. Ben beraber binmek istemeyince ya bin veya dön diye ilave ettiler. Dönmek mecburiyetinde kaldım. Bu vaka, insanlığın efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Medine eşrafından birine yaptıkları ziyarettir. İhtifalsiz ve merasimsiz yürüyerek gitmekte ve merkeple dönmekte yol arkadaşını da terkisine almak istemektedir. Bu tertemiz hediyedir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ ve davetinin kabulünde büyük rol oynamıştır. Zaten ona itaat ibadettir. Eğer bazı kimseler riyaset ve otoritenin icabı olan gösteriş ve merasim iyi bir idare, devamlı bir itaat temini için lazımdır diyorlarsa Sa'd'ın ve bütün ashabın alçak gönüllü gönüller sultanına muhabbet ve itaatlerinin İslam tarihinde darb-ı meseli haline geldiğini unutmamaları gerekir. Kays'ı terkisine davet etmesi de nadir hareketlerinden değildir. Bu onun adetidir. merkebinin katırının ve devesinin arkasına adam alır, yol arkadaşlarını sırayla bindirirdi. İbn Abbas der ki, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye geldiğinde Abdülmuttalip soyuna mensup küçük çocuklar onu karşıladılar. Onlardan birini önüne, diğerini de arkasına aldı. Yine Muaz anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terkisindeydim. Afir isimli bir merkep üzerindeydik. Yaya olarak bir adam geldi, merkebini takdim ederek buyur bin dedi. Resulullah da sen hayvanının sırtına daha müstehaksın. Yani bu hak herkesten önce sana aittir. Bana veriyorsan başka buyurdu. Adam kabul buyurunuz dedi. Cabir naklediyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem seferde geriye kalır, kalanları sevk eder, terkisine alır ve onlara dua ederdi. Onun en sevmediği şey kibir ve gururdu. Şöyle buyururlardı, kalbinde zerre miktar kibir olan cennete giremez. Birisi şöyle dedi, insan elbisesinin güzel olmasını istiyor. Efendimiz cevap verdi, Allah güzeldir, güzelliği sever. Kibir, hakkı kabul etmemek, insanları küçük görmektir dediler. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki şu insanlar ölmüş baba ve dedeleriyle övünmekten vazgeçsinler. Allah sizden cehalet devrinin kibrini gidermiştir. Artık iki çeşit insan vardır. Allah'tan korkan mümin, azıp sapmış kafir. İnsanların hepsi Adem'dendir. Adem ise topraktan yaratılmıştır. Bu hadis, mana ve lafzıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kibirliler anılınca ne kadar öfkelendiğini gösterir. Eğer insanlar için baba ve dedeleriyle övünmek bir şey ifade etseydi, buna sırayla Kusay bin Abdümenaf, Haşim, Abdülmuttalip, Abdullah'ın oğlu Muhammed'den daha layık bir kimse bulunamazdı. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeniden kurduğu toplumda sanat, mevki, iş, soy, sop bakımlarından eşit haklara sahip, ancak salih amellerin ve iyi işlerin üstünlük kazandırdığı insanlardan müteşekkil bir heyet görmek istiyordu. Bir seferde ashabıyla beraberken kendileri için yemek hazırlamak istemişler ve aralarında iş bölümü yapmışlardı. Efendimiz de yakacak toplamak üzere kalktılar. Arkadaşları mani olmak istediler, reddetti. Çünkü Allah kendini arkadaşlarından üstün görene gazap ederdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem büyüklenmekten, hatip geçinmekten ve samimiyetsiz parlak sözlerle halkı aldatmaktan da asla hoşlanmazlardı. Buyururlardı ki, bana en sevgili ve kıyamet günü en yakın olanınız, huyca en güzel olanınızdır. İçinizde en sevmediğim ve benden kıyamet günü en uzak olanınız da lüzumsuz ve çok konuşan, lügat parçalayan ve kibir sahibi olanınızdır buyurdular. Güzel konuşma sanatını halkın gönül ve hislerine hakim olmak için kullananları da sevmezlerdi. Buyururlardı ki, halkın gönlünü çalmak için güzel konuşmayı öğrenenler yok mu? Allah kıyamet günü onlardan ne tevbe ne de fidye kabul eder. Sözde ifrata gidenler mahvolmuşlardır. Efendimiz bu sözü sık sık tekrar ederlerdi. Bütün bunlar onun kolaycı ve mütevazı tabiatından gösteriş tekellüf ve yapmacık hareketlerden nefret etme huyundan kaynaklanıyordu. Bu kolay davranış haleti içinde sonsuz bir tevazu ve büyük bir edep sahip idi. Halka önce kendisi selam verir, büyük küçük kimle konuşursa bütünüyle ona yönelir, el sıkıştığı zaman elini karşısındakinden evvel çekmez, sadaka verdiğinde sadakayı eliyle fakirin avucuna kor, bir meclise geldiğinde nerede boş yer varsa oraya oturuverirdi. Kendi dostu veya komşusunun haceti için çalışmaktan asla geri durmaz, çarşıya pazara gider, aldıklarını bizzat taşır ve taşımaya başkasından ben daha layığım derdi. Gerek müdafaa hendeği kazasında, gerek Medine Mescidi inşasında bir işçi gibi çalışmaktan çekinmemiş, büyüklenmemişti. Halbuki o, müttefik düşman kuvvetlerine karşı koyan İslam ordusunun baş kumandanıydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tevazu, giyinişinde ve oturduğu evde kendisini gösterirdi. O, etrafındakiler gibi giyinir, devlet reisi olduğu halde bile bir sıra basit odalarda otururdu. Odalar basık tavanlı, kerpiçle örülmüş, araları hurma dallarıyla bölünmüş, çamurla sıvanmıştı. Kapı yerine deri veya siyah kıl perde konmuştu. Hür, köle, cariye, fakir, her çağıranın davetine icabet eder, özür dileyenin özrünü hoş görür, elbisesini yamar, ayakkabısını tamir eder, kendi hizmetini kendi yapar, devesine bakar, hizmetçisiyle beraber yemek yer, acizlerin ve sıkıntıda olanların yardımına koşar, işlerini kendisi görürdü. Temiz ruhundan fışkırıp gelen ve en kamil temsilcisi olduğu bu tevazu ve kolay davranış, onun heybet ve muhabbetinden hiçbir şey eksiltmiyordu. Kendisini şöyle anlatırdı. Onu ilk göreni korku alır, fakat görüşüp konuşunca korku yerini sevgiye bırakır derdi. Ashabı ve diğerleriyle karşılıklı münasebetleri tam bir edep ve eksiksiz bir vakar içinde cereyan ederdi. Kibirli olmamakla beraber edebe riayet edilmemesini hoş görmezdi. Çok kere ashabına kendisine karşı nasıl hitap etmeleri ve davranmaları lazım geldiğini bizzat anlatırdı. Önemsiz bir kimsenin bile davetini kabul etmediği, küçük de olsa hediyeyi reddettiği görülmemiştir. Meclisinde kendisini üstün görerek öne sürmezdi. Küçük de olsa hiçbir kimse onun huzurunda kendisine yönelmediğini, iltifat etmediğini hissetmemişti. Elde ettiği başarıya sevinen birisine rastlayınca elinden tutar, sevincine iştirak ederdi. Uğradığı felaketin kederini çekenlerle ise bütün yardım ve hamiyetiyle beraber olurdu. Yokluk vaktinde bile elindeki yiyeceği başkalarıyla paylaşır, daima çevresindekilerin saadet ve rahatı için çalışır ve düşünürdü. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayat tarihinde kimseye ihtiyacımız yoktur. Çünkü dünyanın bütün peygamberleri ve kahramanları arasında hayatının her safhası apaçık ortada olan yalnız O'dur. Biz bugün bile O'nun hayat tarihini kendisine layık bir şekilde etüt etsek, ashabı arasında nasıl yaşıyorduysa öylece O'nu gönüllerimizde diri buluruz. Aynı şekilde söz ve fiiliyle insanlara verdiği yeni ve şeyi, İnsanlık alemine getirdiği muazzam inkılabı da kendi büyük şahsiyeti gibi açık ve kamil olarak görürüz. Riyanın örtmediği, kibrin üstünü sıvayamadığı büyük bir ahlakla süslenmiş ulvi bir şahsiyettir o. Gece ve gündüz, açıkta ve gizlide, ferahlık ve sıkıntıda, kuvvet ve zaaf halinde, gençliğinde, çarşı ve pazarda, yetişkin çağda peygamberlik ve riyaset tahtında hiç değişmeden, aynen devam eden şahsiyet ve ruh haletidir bu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, eşsiz ahlakıyla tevazu ve toleransı içinde değişme ve tebeddül bilmez bir şahsiyetin sahibiydi. Semaya mensup, yerde yaşayan, halka yakın ve onlar tarafından sevilen bir ruhtu. Büyükler büyüğü sallallahu aleyhi ve sellem hayatının her safhasında bugün kendisine en çok muhtaç olduğumuz bir örnekti. İslam'ın içtimai nizamının temeli bu ölçektir. O nizam, insanları İslam kardeşliği çerçevesinde eşit kılmıştır. Bir eşitlik ki zenginlik, mevki, soy, sop ve ona tesir etmez, kişi ancak Allah'tan korkan, itaatkar bir mümin veya sapmış bir asidir. İnsanlar Adem aleyhisselam'dan gelmedir ve Adem de topraktandır.